Ayrım 28. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 343. Uğur Mumcu. 22 Ağustos 1942, 24 Ocak 1993. Gazeteci yazar Uğur Mumcu 1942 yılında Kırşehir'de doğdu. Ankara'da Ulus'taki Devrim İlkokulu'nda başladığı ilk öğrenimini Bahçeli Evler'deki Ulubatlı Hazan İlkokulu'nda tamamladı. Ankara Cumhuriyet Ortaokulu'nu ve Ankara Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Yazmayı öğrencilik yıllarında başladı. Henüz 20 yaşındayken Türk Sosyalizmi başlıklı yazısıyla Yunus Nadi makale yarışmasını kazandı. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. 1969-72 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde Profesör Doktor Tahsin Bekir Balta'nın idari hukuku asistanı olarak çalıştı. Asistan olduktan sonra Ankara Barosu levhasından kaydını sildirerek avukatlığı bıraktı. 12 Mart 1971 tarihinde gerçekleşen darbenin aydınlara yönelik baskıcı tutumundan o da payını düşeni aldı, askerini yapmak için hazırlanırken tutuklandı. 7 yıl hapse mahkum edilen Mumcu, Yargıtay'ın kararı bozması sonucu serbest bırakıldı. Tuzla Piyade Okulu'nda 3 aylık eğitimden sonra okul yönetimi tarafından kötü hal ve düşünce sahibi diye suçlanarak sakıncalı piyade sayıldı. Askerliğini er olarak 1972-74 yılları arasında Ağrı Patnos'ta yaptı. Askerlikten sonra üniversitedeki görevinden ayrıldı. 1976 yılında Güldal Mumcu ile evlendi. 1977 yılında oğlu Özgür, 1981 yılında da kızı Özge dünyaya geldi. İlk yazıları Yön dergisinde yayınlanan Uğur Mumcu, sırasıyla Türk Solu, Devrim ve Ant dergilerinde çalıştı. Köşe yazarlığına 1974-75 yıllarında Yeni Ortam gazetesinde başlayan Mumcu, 1975 yılında Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı oldu. Gözlem başlıklı köşesinde aralıksız olarak köşe yazarlığı yapan Mumcu, 6 Kasım 1991'de onaylamadığı gelişmeler üzerine yaklaşık 80 Cumhuriyet çalışanı ile birlikte gazeteden ayrıldı. Bir süre Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 7 Mayıs 1992'de Cumhuriyet'teki yönetim değişikliğinden sonra yeniden gazetesine döndü. Mumcu 1979 yılında Türk Hukuk Kurumu'nun Yılın Hukukçusu ödülünü aldı. Aynı yıl Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin köşe yazarlığı dalında Yılın Gazetecisi unvanını alan Mumcu, 1980, 1982 ve 1983 yılında İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin inceleme ve röportaj dallarındaki ödülleri değer görüldü. 1985 yılında ise Nokta Dergisi'nin Yılın Doruk'taki Gazetecisi ödülünü aldı. Mumcu, kendisine sık sık yöneltilen "Bir suikastten korkmuyor musunuz?" sorularına sürekli olarak "Hayır, ben Türkiye'deki karayollarından daha çok korkuyorum. Trafik kazalarında her gün onlarca insan ölüyor." yanıtını verirdi. Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat bir Türkiye'nin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü arabasına konan bir bomba ile inandığı değerler uğruna öldürüldü. Büyük patlama. Yüz binleri sokağa döken olay saat tam 13.25'te yaşandı. Mumcu, o gün eşiyle birlikte İbn Sina Hastanesi'nde tedavi gören Profesör Doktor Kazım Türker'i ziyaret etmek üzere Gazi Osman Paşa Karlı Sokak'taki evinden çıktı. Yan apartmanın önünde arabasını yıkamakta olan İbrahim Öncül ile selamlaştı ve arabasına doğru yöneldi. Eşi Güldal Mumcu henüz apartmandayken arabasına binen Mumcu, kimilerine göre arabasına oturup vitesi boşa aldıktan sonra, kimilerine göre ise arabanın kapısını açtığı anda tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu olay yerinde can verdi. Olayın en yakın tanığı İbrahim Öncül, arabanın kapısının kapandığına dair herhangi bir ses duymadığını söyledi. Öncül, alınan ifadesinde ancak büyük bir yanılgım yok ise Uğur Bey'in binadan çıktığını ve arabaya bindiğini görmeme rağmen çok yakın mesafede bulunduğum halde ne kapı sesi ne de bir motor sesi duydum. Arabası ile benim aramda 6-7 metrelik bir mesafe vardı, diyordu. Saldırıyı olaydan hemen sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne telefon eden İslami Kurtuluş Örgütü üstlendi. Suikasti televizyon ve radyolardan yayınlandıktan sonra İslami Büyük Doğuş Akıncılar Cephesi, İBDAC'a ile PKK'da gazeteleri ve televizyonları arayarak Uğur Mumcu'yu cezalandırdık dediler. Deliller süpürüldü. Mumcu'nun ailesini herhangi bir saldırıdan korumak için genellikle arabaya önce kendisinin tek başına bindiği kaydedildi. Mumcu'nun arabasıyla aynı sokaktaki Tunus Büyükelçiliği koruma noktası arasında 20 metre dolayında bir mesafe bulunduğuna dikkat çekildi. Patlamadan sonra Mumcu'nun gövdesi evinin karşısındaki karla kaplı ASKİ, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su deposunun bahçesine fırladı. Mumcu'nun ASKİ bahçesindeki cesedi saat 14.50'de olay yerine ulaşan Hızır servis görevlileri tarafından kaldırıldı. Olay sırasında Mumcu'nun mavi renkli Renault marka özel arabasının tavanı tamamen uçtu ve araba ikiye bölündü. Ters dönmüş iki tekerleğin, eğrilmiş direksiyonun ve iki parça demir yığınının yanı sıra koltuk parçalarının da dört bir yana dağılmış olduğu görüldü. Mumcu'ya düzenlenen ve yaşamını yitirmesine yol açan suikast tüm Türkiye'yi bir anda ayağa kaldırdı. Sevenleri, okurları akın akın karlı sokağa doldururken olay yerinde tam bir kargaşa yaşandı. Soluğu olay yerinde alan binlerce kişi otomobil parçalarının arasında bir süre gezindiler. Daha sonra olay yerine gelen polis araç parçalarının çevresini kordon altına almak için gerekli kordonu bulmakta güçlük çekti. Ancak birkaç karakol arandıktan sonra kordon bulunabildi. Bu kordon da işlevini yerine getirmedi. Yurttaşların kordonu aşarak olay yerine girmesi polis tarafından engellenemedi. Bunun yanı sıra parçaları toplamak için gelen görevlilerin yanında torba ve benzeri madde olmadığı için çevreden naylon poşet istendi. Deliller bir apartmanın kapıcısından alınan çalı süpürgesiyle bir araya getirdikten sonra sadece bazı parçalar rastgele poşetlerin içine kondu. Deliller maalesef ayaklar altından kurtarılamadı. Savcılar emniyet teşkilatı içinde oldukça deneyimli görevlilerin olduğunu ancak delil toplamadaki yanlışlığın çözülemediğini, konunun yıllardır bir kanayan yara olduğunu söylediler. Suikast kesinlikle yabancı işi. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, olay yerinde inceleme yaparken 1992 yılında Casmat'ta görevli ABD'li çavuş Marbuk'in arabalarına da aynı tip bomba konulduğunu, bu suikastları da İslami Kurtuluş Örgütü'nün üstlendiğini söyledi. Demiral, bu örgütün İran yanlısı İslami Cihat Örgütü'nün yan kuruluşu olduğuna dikkati çekerek, suikast kesinlikle yabancı işi. Bomba, gece ya da sabaha karşı Mumcu'nun Ankara'ya geldiğinin birileri tarafından haberdar edilmesi üzerine kurulmuş olabilir, dedi. Mumcu'nun arabasının yolun sol tarafında tek başına park edilmiş olmasının üzerinde durdukları bir nokta olduğunu anlatan Demiral, defalarca tatbikat yapılmış ve gece ya da sabaha karşı olay yerinden geçerken bir şeyi düşürmüş gibi yaparak bomba arabanın altına yerleştirilmiş olabilir, dedi. Demiral, daha önce işlenen Bahri Üçok cinayetinde kullanılan plastik bombayı anımsatarak, bu iki olay arasında ilinti olup olmadığını araştırıyoruz. Bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor. 1,5 voltluk bir enerji olduğu takdirde muazzam bir patlama oluyor. Tüm bağlantıları değerlendiriyoruz, dedi. Demiral, suikastı yapanların uluslararası terör örgütleri üyelerinin olabileceğini belirterek bu işi yapan kişilerin yurt dışından gelmiş olabileceğini söyledi. Demiral, Mumcu'nun arabasını 3 gündür kullanmadığına dikkat çekerek bombanın 3 gün önce de konmuş olabileceğini ve eylemi yapanların yurt dışına çıkmış olabileceğini bildirdi. Demiral, Mumcu'nun Atatürk ilkeleri ve laiklik ilkesini savunan çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, cinayeti ağırlıklı olarak İslami terör örgütlerinin işleyebileceği olasılığı üzerinde durduklarını söyledi. Olayın araştırılmasıyla ilgili her türlü önlemi almaya devam ettiklerini kaydeden Demiral, 3 savcının Mumcu cinayetini araştırmakta görevlendirildiğini bildirdi. Mumcu ile aynı apartmanda oturan DYP Ankara İl Başkanı Yusuf Ertekin, suikastten önceki gece saat 2'de sokağa girdiğinde Mumcu'nun arabasının yanında farları yanık tanımadığı 3 araç gördüğünü, kendisi sokağa girince bu arabaların uzaklaştığını söyledi. Bu arada karlı sokağın sağ girişinde Mumcu'ların oturduğu apartmana yaklaşık 20 metre mesafedeki taksi durağının olayın olduğu yere bakan pencerelerinin bir süre önce buzlu camla kaplandığı öğreniliyordu. Bazı anlatımlara göre yalnızca bu yöne bakan camların buzlu cam olması istemi, Mumcu'nun apartman komşusu Ömer Çiftçi'den 1992'nin sonbaharında gelmişti. Çiftçi bunu yalanladı ama taksi şoförleri durağın bu yöne bakan camlarının buzlu cam olması isteğinin Ömer Çiftçi'den geldiğinden emindiler. Susturamazlar. Cumhuriyet Gazetesi 25 Ocak günü Susturamazlar manşetiyle çıktı. Her yazısında teröre karşı çıkan, terörün perde arkasındakileri gün yüzüne çıkartma savaşı veren, terörün tırmanacağına dikkat çeken İslami terör örgütlerinin giderek tehlikeli bir konuma geçtiğini söyleyen ve bu gelişmenin yalnızca darbecilere, emperyalizmin çıkarlarına yarayacağını sürekli yazan vurmumcu, demokrasi düşmanlarının hedefi oldu denilen gazetenin baş yazısında ise şu görüşlere yer verildi. Vurmumcuyu yitirdik. Kimi ve neyi yitirdiğimizi okurlarımıza anlatmaya bilmeyiz gerek var mı? Cumhuriyet okuru, sevgili Mumcu'nun kişiliğinde yoğunlaşan anlamın ne olduğunu biliyor. Mumcu'yu, güçlü bir yazar, titiz bir araştırmacı, usta bir gazeteci, ödün vermez bir Atatürkçü, bir devrimci demokrat olarak tanıyor. Mumcu'nun ölümü, yalnız ailesini, cumhuriyeti, basınımızı ilgilendiren bir olay değildir. Türkiye açısından, üstünde düşünülmesi gereken bir sorun karşısındayız. Ülkenin geleceğini, demokraside arayan herkesin yargısını etkileyecek bir cinayet söz konusudur. Büyük acımızı yüreğimize bastırarak düşünmeye çalışmalıyız. Mumcu'nun fikirlerine karşı olanlar ya da Mumcu gibi düşünenlerin tümünün bu lanetli cinayet karşısında ortak bir düşünceye sahip çıkmaları gerekmiyor mu? Nedir o ortak düşünce? Eğer bu ülkede insanların insan gibi yaşamalarını istiyorsak, teröre bir çare bulmak zorundayız. İnsanların dil, din, mezhep, sınıf ayrımı gözetmeden ulaşabileceği yerler vardır. Sınırları aşan, bütün milletleri kapsayan moral ölçüler insanlığın temelini oluşturur. Bu ölçülerden uzaklaşan bir toplumun ne uygar dünyada yeri vardır ne de yarınları. Uğur Mumcu'yu şehit eden katiller, Türkiye'de soluk alıp veremeyecek duruma gelmeden Türkiye'de demokrasinin gerçekleşebileceğine inanmıyoruz. Çünkü ne zaman ülke demokrasi yolunda ilerleme yoluna girmiş görünse, nereden kökenlendiği belirsiz terör odaklarının bu ilerlemeyi kundaklayacak eylemleri gündeme girmektedir. Uğur Mumcu cinayeti profesyonel boyutlar taşıyor. Gazetemize telefon eden birisi İslami Kurtuluş Örgütü'nün cinayeti üstlendiğini bildirmiştir. Ancak yeraltı dünyasının karmaşık örgüsü içinde hiçbir ön yargıya kapılmadan etkin bir kovuşturma yürütülmesi gerekiyor. Faili meçhul kaldıkça cinayeti kimin ya da hangi örgütün işlediği konusundaki kuşkularımızı saklı tutacağız. Devletin görevi de bu soruyu aydınlatmak, katilleri yakalayarak yargı önüne çıkartmaktır. Eğer bu amaca ulaşılamazsa, cinayet karanlıkta kalırsa, demokrasi ve basın özgürlüğünün aldığı yere kapanamayacaktır. Uğur Mumcu, yaşamını belirli bir amaca adamıştı. Örnek bir insandı. Adı Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir yazardı. Ne yazık ki yaşamının en verimli bir döneminde kahpe bir pusuya düşürülerek şehit edildi. Uğur'a bu ölüm tuzağını kuranların kendilerince çok değerli bir hedef seçtikleri bellidir. Ancak çok umutlanmasınlar. Sevgili arkadaşımız Mumcu'yu biz aramızdan ayrılmış saymıyoruz. Cumhuriyet'in geçmişten geleceğe yürüyüşü birlikte sürecek. Türkiye ayağa kalktı. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Uğur Mumcu'nun alçakça bir saldırı sonucu öldürülmesi, bütün yurtta şok yaratırken Türkiye'de o güne dek benzeri görülmemiş protesto gösterilerine ve tepkilere neden oldu. Olayın duyulmasından hemen sonra başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokağa döküldü. Düzenlenen yürüyüş ve çeşitli eylemlerle Mumcu'nun öldürülmesi protesto edildi. Gösterilere katılan binlerce yurttaş, Mumcu'nun katilinin demokrasiyi istemeyen güçler olduğunu belirttiler ve katillerin yakalanarak hesap sorulmasını istediler. Cumhuriyet Gazetesi bürolarına gelen okurlar, Mumcu'nun öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Cumhuriyet'e binlerce faks ve telgraf yağarken, gazete bürolarının santralleri, gözü yaşlı okuyucuların telefonları ile kilitlendi. Gelen binlerce mesajda başsağlığı dileği iletilirken, Mumcu'yu katleden kanlı ellerin ve karanlık kafaların lanetlendiği, barış düşmanlarının ellerini kana buladıkları belirtildi. Çeşitli kişi ve kuruluşlar olayı şiddetle protesto ettiler. Gözyaşlarını tutamayan binlerce okur, Mumcu'nun yeri doldurulamayacak bir hukukçu, araştırmacı, gazeteci ve yazar olduğunu vurgulayarak eli kanlı katillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını istediler. Okurlar bu cinayetin diğer faili meçhul cinayetler gibi karanlıkta kalmaması dileğinde bulundular. Ankara'da Uğur Mumcu'nun Karlı Sokak'taki evi önünde toplanan ve sayıları 10.000 kişiyi bulan topluluk, bombanın patladığı yerde mum yakarak kırmızı karanfillerden bir tepe oluşturdular. Bu arada Uğur Mumcu'nun evi de başsağlığı için gelen vatandaşlarla dolup dolup boşaldı. Kalabalık daha sonra yürüyerek sloganlar atarak Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun önüne geldi. Bombanın patladığı yerde, yanan meşalelerin altında Ali Ünal adlı 22 yaşındaki genç, olayı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. Ünal, açlık grevini hükümetin suikastı çözmek yolunda ciddi adımlar attığını hissedinceye kadar sürdüreceğini söyledi. Muncu'nun öldürülmesini protesto etmek için İstanbul'da Sepetçiler Kastı önünde toplanan büyük kalabalık, ellerinde meşale ve mumlarla Cumhuriyet Gazetesi'ne kadar yürüdüler. Cumhuriyet merkez binası dolup taştı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği tek vücut, tek ses oldu. Binlerce yurttaş hep bir ağızdan katillerin bulunması isteğini dile getirirken çok sayıda okur, Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesinde saygı nöbeti tuttu. Saygı defterinin duygularını yazmak için uzun kuyruklar oluşturan okurlar, Mumcu'nun büyük boy portresini de çiçeklerle bezedi. Kennedy'yi bile vurdular. Siyasi parti liderleri Uğur Mumcu'nun öldürülmesi nedeniyle yaptıkları açıklamalarda saldırıyı kınadılar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, nefretle kınıyorum dediği cinayetin faillerinin bulunması için bütün ilgililere talimat verdiğini belirterek, terörle ülkemizin huzur ve istikrarını bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir, dedi. Başbakan Süleyman Demirel, bu menfur bir cinayettir, çok üzgünüm diyerek bombayı koyanların bulunup çıkarılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün insanlık aleyhine bir cinayet diye nitelendirdiği olayla ilgili olarak, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türk basını seçkin bir üyesini daha şehit verdi diye konuştu. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Mumcu'yu Türk basınında çığır açmış bir gazeteci olarak tanımlayarak hükümetten katillerin bir an önce bulunmasını istedi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de cinayeti işleyenleri tarihin lanetle anacağını söyledi. Başbakan Süleyman Demirel, Uğur Mumcu'nun eşine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Güldal Mumcu Başbakan'a, anlayamadığım bir şey var. Hemen yan tarafta polis kulübesi, öbür tarafta taksi durağı var. Göz göre göre böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorlar, diye sordu. Demirel de, bunu yapanlar bu işin ustası. Akıllarına koymasınlar. Kennedy'yi bile vurdular. Her türlü şeyi göze alıyorlar. Buğur Bey, nefret duyulacak biri değildi. Bunu nasıl yaparlar, kim yapar, anlayamıyorum. Uzun süredir bu işler olmuyordu. Özellikle burada, Ankara'da. Bunların kökünü kazımak istiyoruz. İnşallah iş işten geçmeden olur. Güldal Mumcu, eşinin katillerinin bir an önce yakalanmasını istedi. Plastik patlayıcı. Uğur Mumcu'nun yaşamını yitirmesine yol açan bombalı suikaste kullanılan bombanın C4 tipi plastik bir bomba olduğu saptandı. Patlamanın, arabanın kontak hareketine bağlı olmadığı, bombanın basınçtan kurtulma ya da basınç fünyesiyle ateşlendiği ve arabanın şaftına ya da tekerleğine bağlandığı belirtildi. Üst düzey emniyet yetkilileri, Mumcu cinayetinde kullanılan türdeki bombaları arabaya monte etmenin en fazla 30 saniye alacağını söylediler. Eşi Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun arabanın içine girmediği inancındaydı. Güldal Mumcu, eşinin uzaktan kumandalı, seri bağlanmış bir patlayıcı ile öldürüldüğünü düşünüyordu. Güldal Mumcu, peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyduğuna da emindi. Ancak emniyetin bulguları, bu ses ve görgü tanıklarının saptamalarının tam tersiydi. Patlamanın, Mumcu'nun araca binmesini takiben yaptığı ilk harekete bağlı olarak gerçekleştiği ifade edildi. Yetkililer, bu tür bombaların yapımının ve kullanma eğitiminin en çok Lübnan'da gerçekleştiğini, en güçlü plastik patlayıcıların Çekoslovakya'da üretildiğini söylediler. Bomba raporu. 29 Ocak 1993 tarihli Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanı Muhittin Kaya imzasıyla hazırlanan 3 sayfalık gizli raporda olayın meydana gelişi şöyle anlatılıyordu. Teröristler tarafından bütün bağlantıları hazırlanmış, el yapısı ateşleme sistemine sahip, misina ve iplik bağlayarak hazır hale getirilmiş bombanın, arabaya montajı sırasında zaman kaybını önlemek için yüksek güçlü hoparlörlerde kullanılan mıknatısla irtibatlandırılan dışarıdan, araba alt seviyesinden ufki olarak bakıldığında, görülmeyecek şekilde alttaki iki şasenin arasında, boşluğa yerleştirilmiş ve misina ve ipliğin diğer ucu vites kolu levyesine bağlanmıştır. Uğur Mumcu, aracın alt kısmına yukarıda belirtilen şekilde bakmış olsa bile bombayı görememiş, kapıyı açıp araca oturmuş ve kapıyı kapatmıştır. Kontak anahtarı muhtemelen sağ elinde olup arabayı çalıştırma hazırlığındadır. Bu nedenle anahtarı kontak kilidine takmadan birinci vitesteki arabanın vites kolunu boşa almak için geri çekmiştir. Bu işlem esnasında vites kolu levyesine bağlı olan misina, 2-2,5 cm civarında öne doğru hareket ederek el yapısı ateşleme sistemine sahip bu bir tuzaklı bombanın patlamasını sağlamıştır. Hazırlanan bomba raporuna göre mumcunun yaşamını yitirmesine yol açan patlayıcı içinde RDX ihtiva eden C4'tü. Devletin resmi yetkililerine göre C4 Çekoslovakmalıydı. Ancak bomba raporunda ilginç bir gerçek ortaya çıkıyordu. Raporun 2 numaralı ekinde birleşiminde patlayıcı madde olarak yalnızca RDX bulunan patlayıcılar sıralanmış ve C4 plastik patlayıcının ABD malı olduğu yazılmıştı. Çekoslovak malı plastik patlayıcının adı ise Hexaxist 95/5'ti. Cumhuriyet yoluna devam edecek. Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi, Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak Atatürk ilkelerini savunmaktan başka bir günahı, suçu yoktu. Çok dürüst bir insandı, dedi. Uğur Mumcu'nun sürekli tehditler aldığını da anımsatan Berin Nadi, Atatürkçü olmasının bu tehditleri ve sonuca yol açtığını söyledi. Berin Nadi, beni Nadir Nadir'in ölümünden sonra en fazla etkileyen ölüm haberi bu olmuştur, diye konuştu. Mumcu'nun, Nadir Nadir'in çok sevdiği bir yazar olduğunu da sözlerine ekleyen Berin Nadi, konuşmasını şöyle sürdürdü. Cumhuriyet gazetesinin bir doğrusu var. Orada öyle düşünmeyen insanlar uzun süre dayanamazlar. Atatürk ilkelerini, unutulmak üzere olan bir şeyi müdafaa etmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız, Atatürk'ü yeterince savunmuyor. Kadınlarımıza büyük görev düşüyor. Cumhuriyet gazetesi yoluna devam edecek. Altın beyinli adam. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi meslektaşları tarafından da büyük bir tepkiyle karşılandı. Haber ve yorumlar günlerce devam etti. Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi, 25 Ocak tarihli Alçaklara Açık Mektup başlıklı yazısında "Onu öldürmekten maksadınız, bu millete büyük bir kötülük yapmak mı idi? İşte bunu başardınız," diyordu. Mümtaz Soysal, "Uğursuzluk" başlıklı yazısında "Uğursuz kalmış bir Türkiye, doğru dürüst sorgulanmayan bir Türkiye demektir," derken "Bir kor düştü yüreğimize" başlıklı yazısında Hikmet Çetinkaya şunları söylüyordu. "Seni özleyeceğiz Uğur, hem de çok. Ama bil ki, bilmeliler ki yılmayacağız Uğur. Yılmak yok, yılgınlık yok. Bizi ölümler vız gelir." Emin Çöleşan yazısını "Güçlü ve korkusuz kaleminle vatanı ve millete en büyük hizmeti yaptın. Artık yoksun. Ardında bıraktığın binlerce yazı ve onlarca kitabında ismin Türkiye'de her zaman bir şeref anıtı olarak kalacaktır," sözleriyle bitiriyordu. Ertuğrul Özkök, "Sen 12 Mart külleri üzerinde doğan bir efsaneydin. Artık seni mesleğimizin efsaneler panteonuna bırakıyoruz. Korumasız ve göğsün açık dolaşabileceğin sonsuzluklara gönderiyoruz," diyordu. 25 Ocak günü Cumhuriyet gazetesinde Yılmaz Şipal imzalı bir yazı dikkat çekiyordu. Altın beyinli adam başlığını taşıyan yazıda Şipal şu görüşlere yer veriyordu. "Bir masal vardır. Altın beyinli bir adamın yaşam öyküsünü anlatır. Bu masalın adı Altın Beyinli Adam'dır. Masalların kimilerinde gerçekler en yalın bir biçimde anlatılır. Masalımızda beyni altından olan bir adamın altından oluşan beynini çevresindekilere tırnaklarıyla kazıyarak nasıl dağıttığı anlatılır. Günlerden bir gün altın beyinli adamın beynindeki altın biter ve tırnakları kana bulanır. Uğur Mumcu adındaki masal kahramanımızın ise beynindeki altınlar dağıtmakla bitmez. Bu altın beyinli adamın yaşamı sona erdi ama altınları bitmedi, bitmez de. Uğur Mumcu'nun yaşam öyküsünü anlatmaya bizim gücümüz yetmez. Bunu kendisi yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla, yapıtlarıyla yarınlara zaten anlatmıştır. Bizim ekleyecek sözümüz yoktur. Bize ancak nokta koymak düşer. Her alayın bir sancağı vardır. Bu sancak o alayın onurudur. O alayın simgesidir. Ne olursa olsun yere düşürülmemesi gereken kutsal bir emanettir. Şimdi basının sancağını koruyan adamlardan biri daha yere düştü. Yere düşerken sancağını yere düşürmedi. Türkiye'mizde yaşayanlar altın beyinli adamın altınlarının bir zerresinden nasibini almışsa kendisine şu soruyu sormalıdır. Şimdi borcumu nasıl, nereye ve kime ödeyeceğim? Anıtkabir'i yıkmaya gücünüz yetmez. 13 Kasım 1992 tarihinde Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 10 Kasım'da Anıtkabir'e gitmesini eleştirerek, "Anıtkabir 70 yıldır milletin zorla baş eğdirildiği yerdir. Bu türbe yıkılmalıdır," demiş, tüm tepkileri üzerine çekmişti. Uğur Mumcu 9 Aralık 1992 günü HBB televizyonunda 15 günde bir yayınlanan Erhan Akyıldız'ın hazırlayıp sunduğu Yüksek Tansiyon adlı programa RP Milletvekili Hasan Mezarcı ile karşı karşıya geldi. Programda RP İstanbul Milletvekili Mezarcı, Atatürk'ün bir diktatör olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Meclisi feshetmiştir ve kendi döneminde milletvekili öldürülmüştür. Çankaya'nın bahçesinde çıkmıştır cesedi ve sonra tek partiyi kurmuştur, ikinci meclisi tayin etmiştir ve milletin meclisi yokken Lozan Anlaşması'nı İsmet Paşa'ya imzalatmıştır ve arkasından tayin ettiği meclisi onaylatmıştır. 1950'ye kadar işte bu tek parti diktatörlüğü vardır. Mumcu konuşmasına mezarcının bir milletvekili olduğunu, milletvekiline başlarken de Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına, namus ve şerefi üzerine yemin ettiğini hatırlatarak bugün milletvekili dokunulmazlığından yararlanarak konuşmasını dürüstlükle bağdaşmadığını söylüyordu. Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığı olduğunu belirten Mumcu, Mustafa Kemal tarafından işlendiği iddia edilen cinayetin Ali Şükrü cinayeti olduğunu hatırlatarak bunun tamamıyla gerçek dışı olduğunu sözlerini ekliyordu. Mumcu, Ali Şükrü'nün cesedi de Çankaya'da çıkmamıştır. Bugün papazın bağı diye bilinen bir yerde çıkmıştır. Öldüren de Topal Osman'dır. Hatta bir miras veya toprak kavgası bile ileri sürülmüştür. O tarihteki yazıları izlese bunları bulabilir. Mustafa Kemal'de hiçbir cinayet yoktur diyor ve Atatürk'ü diktatörlükle suçlayan mezarcıya Hümeyni'ye karşı olup olmadığını soruyordu. Mezarcı, Mumcu'nun yemin konusundaki eleştirilerini yanıtlarken biz Müslümanız. Sadece Allah adına yapılan yemin yemin sayılır. Bir kere kesinlikle söylüyorum, İslam'a göre meclise yapılan yemin yemin sayılmaz şeklinde konuşuyordu. Mezarcı Hümeyni'nin İran halkı tarafından iktidara getirildiğini belirterek, İran halkı neyi seçmişse ve neyi istemişse ona saygı duyduğunu ve Hümeyni'ye duyduğu saygının da bu anlamda olduğunu vurguluyordu. Mezarcı, laikliği anayasaya silah zoruyla Selanikli Mustafa sokmuştur, diyorsunuz. Laik sistem sizce nedir ve neden laik sisteme karşısınız sorusunu yanıtlarken de şunları söylüyordu. Medeni olmak için, büyük devlet kurmak için, büyük millet olmak için laiklik olmaz, şart değildir. Bunu vurgulamak istiyorum. Laiklik demekle enflasyon düşmüyor, etnik ve dini problemler halledilmiyor. Devlet yıkıldığı gün Osmanlı Devleti biz 6. sıradaydık. Bugün 76. sıradayız. Laiklik, din ve devletin birbirinden ayrılmasıdır. Şimdi siz din ve devleti birbirinden ayırırsanız dinsiz devlet olur. Ve %99'u Müslüman olan millete dinsiz bir devleti kabul ettirmek mümkün değildir. Laiklik, dinsizlik değil. Diyorlar, dindarlık mıdır? Mumcu, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Hazreti Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin'in İngiliz Entelejans Servisi'nin ajanı olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü ve o nedenle din duygularını ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak istediler. Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi laik toplumda meydana gelir. Çünkü anti-laik toplumda dince kutsal kavramlar tıpkı Sayın Mezarcı'nın yaptığı gibi siyasal amaçlarla her gün sömürülür ya da burada tek kelimeyle karşı çıkmadıkları Arap sermayesi tarafından Türkiye'de kurdukları bankalar aracılığıyla, banker sistemleri aracılığıyla sürdürülür, mali çıkarları sürdürülür. Şimdi ben şaşırıyorum, bir milletvekili sanki önemli tezler duymuş gibi Ali Şükrü olayını getiriyor. Mustafa Kemal'in kabrini bir türbe olarak görüyor. O Türk ulusunun simgesidir, Kurtuluş Savaşı'nın simgesidir, emperyalizme karşı verilen savaşın simgesidir. O savaşın simgesi olduğu için Anıtkabir'e gidilir. Bir de Müslümanlıkta ölüleri rahmetle ve saygıyla anmak diye bir ilke vardır. Arkadaşımız din adamı, bu ilkeyi bile bilmiyor. Mezarcı ise bu konuyla ilgili olarak tekke ve türbelerin yıkılmasıyla ilgili kanunun Mustafa Kemal tarafından çıkartıldığını belirterek, milletin değer verdiği insanların türbelerinin yıkıldığını ve bir türbe dikilerek insanlara zorla oraya götürüldüğünü iddia ediyor. Ve şöyle diyordu, ben şunu söyledim, ya bu kanunu değiştirin, hala anayasada var bu ilkel türbe yıkan kanun, ya bunu kaldırın ya o türbeyi de yıkın. Ben bunu söyledim, mutlak yıkın demedim. Mumcu ise cevaben Anıtkabir'i yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, bir kere Mustafa Kemal'i kimse eleştirmesin demiyoruz. Özgür bir toplumda Mustafa Kemal de eleştirilir. Kemalizm de eleştirilir, faşizm de eleştirilir, Hümeyni de eleştirilir, İslamcı bankerlerle ortaklık kuran milletvekilleri de demişti. Müftülük yaptığı bölge İstanbul'dan Refah Partisi tarafından aday gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Hasan Mezarcı, laiklik karşıtı tavırla ilgili ün yapmıştı. 1994 yılında TBMM, Anayasa ve Adalet Komisyonu, Atatürk aleyhine suç işlediği iddiasıyla dokunulmazlığını kaldırdı, ardından da VP'den ihraç edildi. 1998 yılında Atatürk'ün anısına hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1,5 yıl hapse mahkum edilen mezarcı, 2000 yılında da Atatürk'e ve hükümetin manevi şahsiyetine hakaretten 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Mezarcı, hapis cezasının bitiminden sonra gittiği Almanya'da kendisinin Hazreti İsa olduğunu iddia etti, altın rengi kıyafetler ve elinde asası ile dolaşmaya başladı. Telgrafla gelen tehdit. Uğur Mumcu, 13 Ocak 1993'te Harp Akademileri Komutanlığı'nda Türk basını ve sorunları başlıklı bir konferans verdi. Yaklaşık 500 kurmay subay tarafından ayakta alkışlanan Mumcu, bu konferansta şu ilginç tehdidi de dile getirmişti. Ben hayatımda tehdit almadığım günü yadırgıyorum. Telefonla, yazılı ve sözlü, telgrafla hiç tehdit duydunuz mu? Geçenlerde Hasan Mezarcı diye bir milletvekiliyle televizyonda tartışmaya çıktık. Telgraf geliyor, yakında öldürüleceksiniz diye. Mektubu anlıyorum, telefonu da anlıyorum. Bunlar da terör örgütü. Mumcu'nun sözlerinin de ortaya koyduğu gerçek, nasıl olup da bir insanın telgrafla tehdit edilebildiğiydi. Böyle bir telgrafı hangi PTT görevlisi kabul edebilmişti? Kimler devlet içinde, hangi odaklarla işbirliği içindeydiler ki bir devlet görevlisi bu telgrafı çekebilmişti? Son kitabı, Kürt Dosyası. Mumcu'nun son çalışması, Apo-MİT ilişkisi, siyasiler, yakınları ve devletin bir takım yöneticileriyle bunların karanlık ortaklıkları ve uyuşturucu pazarında PKK bağlantılı olarak gerçekleştirilen işler üzerineydi. Mumcu'yu bu ilişkiyi araştırmaya iten neden ise PKK lideri Abdullah Öcalan'ın boşandığı eşi Kesire Yıldırım'ın babasıyla erkek kardeşinin MİT'le ilişkili oldukları iddiasıydı. Güneydoğu'da bir dizi kanlı eyleme imzasını atan Abdullah Öcalan'ın MİT'le ilişkisi var mıydı, yok muydu? İşte bu sorunun yanıtına giden yolda Mumcu da kanlı bir suikastin kurbanı oldu. Mumcu son çalışmasını ne yazık ki tamamlayamadı. Dürüstlüğün simgesiydi. Uğur Mumcu'nun öldürülmesine radyo ve televizyonlarda geniş şekilde yer verildi. Radyo ve televizyonların haber bültenlerinde olay ilk haber olarak yer aldı. Suikastten sonra yayınını keserek haberi duyuran TRT, gelişmeleri de yine zaman zaman yayınını keserek birkaç kez duyurdu. TRT 1 ana haber bültenlerinde Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayına 43 dakika ayrıldı. Habere Atatürkçülüğün Yılmaz savunucusu, dürüstlüğün simgesi, gazeteci yazar Uğur Mumcu, arabasına yerleştirilen bomba sonucu hayatını kaybetti şeklinde giren TRT, akşam ana haber bülteninde şu yorumu yaptı. Atatürk'ün aydınlık Türkiye'sinde karanlık emelleri için umutsuzca mücadele eden dışarıdan kumandalı güçler bu kez de Atatürkçülüğün Yılmaz savunucusu, uluslararası terör uzmanı ve dürüstlüğün simgesi gazeteci Uğur Mumcu'yu seçti. Akademik kariyeri ve araştırmacı gazeteciliği sağlam karakteriyle birleştiren Mumcu, meslek yaşamı süresince kalemini ülkesinin bütünlüğünü, laiklik ve hukukun üstünlüğü için kullandı. Meslek hayatında kolayı seçmeyen, angajmana girmeyen ve hiçbir zaman delillere dayanmadan suçlamaya yönelmeyen Uğur Mumcu'nun araştırmacı kişiliği ve dürüstlüğüyle basınımızda saygın bir yeri vardı. Uğur Mumcu'yu yitirmekten dolayı üzüntümüz büyük. Basın camiasına ve Atatürk ilkelerini savunan herkese başsağlığı diliyoruz. 28. ayrımın sonu, sayfa 358.